Merhaba, ben Sami Can.
Merhaba, ben Barış.
Girişimci Muhabbet'in 3. sezonunun 3. bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Bölümde bir misafirimiz var. Mükellef'in kurucusu Okan. Hoş geldin.
Hoş geldin.
Hoş bulduk, merhaba.
Yani tamamen onda alakasız bir şirketin ismini söyleyerek bir hata yaptım. Öncelikle onun için söyleyelim.
Evet, bir de ben açığımızı hemen söylüyoruz yayında, o komik oluyor. Samcan yine kendine özel atışlardan birini yaptı. O yüzden ben çok şaşırmadım. Ama
sadece adı M ile başladığı için şey olan alakasız bir şirketi söyledim. Çok özür dilerim Okan.
Hoş geldin Okan. Seninle beraber konuklu bölümlere geri döndük. Biz de özlemiştik. Güzel oldu. Şimdi hızlıca istersen bir giriş yapalım. Normalde şöyle yapıyoruz tabii ki. Yani Okan kimdir, nedir, ne yapmıştır bugüne kadar ve şu anda ne yapıyordur diye sen başla, oradan alıp götürelim.
Abi önce ben size şunu söyleyeyim. Ben gerçekten girişimcilik hayatıma başlamaya karar verdiğimde sizi dinliyordum.
Çok iyi ya, aşırı tatlı.
Ve ben size bir serzenişte bularak diyeyim abi. Neden devam etmiyorsunuz abi?
Biz işte.
Niye dinletmiyoruz? Niye bu kadar ara veriyorsunuz ya? Gerçekten çok faydalı içerikler. Şimdi konuları unutmuş olabilirim. Çok uzun süredir ama birçok konuyu sizde izlerken not alıyorum. Almaya da devam edeceğim. O yüzden buraya dahil olmak benim için ayrı bir gurur diyerek başlayayım. Okan Şafak kimdir? Gireyim. Şimdi bilgisayar mühendisiyim ben. 2012 yılında mühendislikten mezun olduktan sonra hemen bir askere gideyim de bir kafam rahat olsuncılardanım. Onu söyleyeyim.
Temizliyim aynen.
Askere gittim, geldim. Koray Bahar'ı herkes tanıyor zaten. Bu
tabii.
Dinleyici kitlesi tamamen tanıyordur. Onunla yolumuz kesişti. Onun eski şirketinde başladım ben yazılımcı olarak. Ve Koriba'da. Orada evet, o zaman FIT'ydi. 2013'te başladım ben. Tam böyle elektronik fatura regülasyonunu anlatır ya herhalde. Orada başladım ve 3 ay yazılım yaptım ama bana bir kitap verdiler. Bu kitaptan öğren yap ya. Bayağı eğittiler beni aslında. Ama ben 4 yıl bilgisayar mühendisliğiyle ilgili okumama rağmen benim kafa hep farklı alanlardı. Biraz daha pazarlama kafasında. Ben mesela elime kamerayı alıp ofiste gezerdim. İnsanları video çekerdim. Eğlenceli bir grup yaptım. O grup üzerinden paylaşımları yapardım. Koray abiye bir şeyler, Photoshop'lu bir şeyler yapardım. Video çekerdim, böyle eğlenceli şeyler. Sonra ben 3 ay sonra istifa ettim. Biraz detay veriyorum.
Çok beklemek, çok zevk alıyordum evet. İşten ve bir anda istifa ettim.
Evet, 3 ay orada bilgisayar mühendisliği yapmak istemiyordum. Ama işim buydu, kabul ediyorum. Ama yapamadım da. Birkaç tane arkadaşım vardı. Onlarla beraber ufak ufak projeler veriyorlardı işte. Ben tasarım tarafında her zaman çok iyiydim. Ama yazılım tarafında iyi olamadım. Sonra istifa ettim. Ve Kore abi beni göndermedi, kabul etmedi istifamı ve bana dedi ki seninle biz başka planlar var, o yüzden sen devam et. Sonra beni test ekibine aldı. Biraz test ekibinde onlara destek oldum. Sonra destek ekibine geçtim. Sonra Kore abiyle beraber müşterilere gitmeye başladım. Gerçekten orada bir eğitim sürecinden geçtim ve her müşteri ziyareti sonrası, öncesinde konuşuyorduk, süreçleri bahsediyorduk. Hatta hafta sonu biz Mardin'deydik. Barbaros abi de vardı. Ben Kore abiyle Barbaros abiyi tanıştırdığım bir toplantı planlamıştım. İşte demiştim İziko vardı o zaman. Yani Barbaros abi İziko'daydı daha doğrusu. İşte modelini anlatmıştım. Kore abiye şey bahsediyordum. Böyle girişimcilik şeyine giriyordum. Bir taraftan da...
Bir saniye. Koray'la Barbaros'u sen mi tanıştırdın?
Toplantıyı ben almıştım. İlk toplantıda da ben vardım.
İlk tanışmalarına sebep
evet
olmuş.
Hatta Barbaros abi söylemedim ama ses kaydı almıştım o toplantıda.
Çok iyiymiş bu arada. İnanılmaz yani, çünkü sonuçta şey oldu şu anda mesela Endeavor'da falan en aktif iki insan böyle Barbaros'la Koray çok böyle görüşüyorlar şey yani bayağı iyi. Ben de Ankara'ya gelince şey Aytekin abiyle Berkay abiyi tanıştırmıştım. Ben de böyle severim yani iyi girişimcileri birbirleriyle tanıştırmayı. Süper abi.
Evet. Yani biz elektronik fatura regülasyonundaydık. Ben de iş ortaklıklarını yönetiyordum o dönem. Öyle bir gitmiştik. Güzel bir işbirliği çıkarmıştık. Aynı zamanda müşterimiz olmuşlardı. Öyle bir durum. Neyse. Sonra bu eğitim süreci ve tabii ki çalışıyorum o arada, para da alıyorum yani hani. Sonra güzel yerlere doğru gitti. Ben pazarlamaya da geçtim. Ben iş ortakları yöneticiliği de yaptım. Ve böylece Türkiye'nin bütün girişimcileriyle tanışma fırsatım oldu. Bu benim için çok büyük bir katma değer oldu.
Okan, hızlıca bir şey soracağım. Ara parantez açıp hemen. Ya şimdi Koray'ın da geçmişini biliyorum bu arada. Hani Koray
Kötü bir şey
sence
diyecek misin
neden
bu?
seni tutmak istedi FIT Foriba'da? Yani niye istifanı kabul etmedi?
Şöyle ilk iş görüşmemizi başka biri yapmıştı. O da çok aylar yıllar sonra bana şey söyledi. Hani biz seni alalım da biz seni bir yere koyarız yani. Yazılımla ilgili bilgim olmadığını söylemiştim. Yine dalmışlardı. Muhtemelen bir ışık görmüştür. Ben sosyal medyada film replikleri diye bir Twitter hesabı vardır. Var hala da. O zaman 200 bin takipçideydi. Ben onu yönetiyordum. Zaten dedemlerde sineması olduğu için açık hava sinemamız vardı bizim. Onun içinde büyüdüm. Benim böyle sinema filmlerim de vardır. Yani sinema filmlerim, kısa filmlerim vardır pardon. Ama hiçbir zaman böyle paylaşmayacağım filmler bunlar tabii ki.
Şöyle bir durum var ya bence. Normalde işte bilgisayar mühendisliği mezunu işte gelip burada kod yazması bekleniyor ve iş görüşmesinde çok ekstra özellikleri çıkıyor. Tamam, bunun gibi işte sosyal tarafının aşırı güçlü olduğu anlaşılıyor. Şimdi bu adaylar fark ediliyor iş görüşmelerinde ve genelde şöyle oluyor içeride konuşmada. Evet, yazılımcı iyi olabilir ama abi biz bu adamı alalım, bu ilginç bir insan. Çünkü ekstradan özellikler var. Normalde çok az karşılaşılan bir şey. O yüzden de alıyorsun ve diyorsun ki bu adamın ben bir şekilde bize katkı vermesini sağlamak zorundayım. Olay artık bende. Bu adam katkı vermiyorsa benim suçum gibi kabul ediliyor içeride ve büyük olasılıkla Koray da o şekilde konumlandırıp evet bir şekilde ben onun yolunu bulacağım ve bu adamın çok ilginç işler yapmasını sağlayacağım demiş. Ve bence çok mantıklı. Yani ben o pattern'ı çok iyi anlayabiliyorum. Normalde olmayacak bir şey çünkü. Abi hani hangi ne alaka ya? Kısa film nasıl sosyal medya hesabı yönetme, yazılımcı olma. Hiç olacak şeyler değil bir arada.
Aynen, bu
Evet,
kadar
kesinlikle.
farklı yönlerde bir şeyler yapmış bir insanın kesinlikle güzel bir platform sağlanırsa çok daha güzel şeyler yapabileceğini düşünmüştür. Koray bu arada, Koray'ın kendisi de biliyorsunuz yani FIT'nin aslında stajyer olarak başlayıp ve mühendis stajyer olarak başlayıp CEO seviyesine kadar yükselmiş bir insan. Aslında yani bence kendisinde de öyle bir hikaye var ve kendisi de böyle İnsanların değerini çok iyi biliyor ve yakalıyor. Çok güzel.
Evet, yani hikaye birazcık benzer gidiyor. Hatta ben de geçenlerde bir arkadaşı ekibe dahil ettim. Şimdi kendisine söylemedim ama doğrudan bana bağladığım, benimle vakit geçiren
Aynı yolu
birini
düşünüyoruz
ayrıldık.
onunla.
Evet, bakalım. Neyse, sonra işte bir gün tabii biz 7 yıl kadar beraber çalıştıktan sonra ben Uber hikayesi vardı. Belki podcast'te anlatmıştır. Binlerce Uber driver'ının şirketleşmesi ve elektronik faturaya geçirmesi hikayesini yazmıştık. Ve regüle olması için Uber'in böyle bir şey yapmak zorundaydı ve bizimle beraber yapmıştı. Ben o süreci lidetmiştim. Tek gecede bütün Uber driverlarını elektronik faturaya geçirmiştik. Hatta o gün başvurular esnasında da insanlar diyordu, git şirketini kur, gel seni elektronik faturaya geçelim dedik. Sonra Scott'ı bilirsiniz, Tarkan'ı.
Tabii.
Tarkanlar da bu ride sharing yaptığım günlerde benzer bir hikayeyle bize geldiler. Dedik ki o zaman biz bunu bir modele çevirelim. Zaten aklımızda da böyle bir model vardı. Aynı haftaya denk geldi. Bir kahvaltı yaptık Kore abiyle. Ben dedim bu işi yapmak üzere devam etmek istiyorum. Bunu içeride mi yapmalıyız, dışarıda mı yapmalıyız? Ama bu çok ayrı bir iş olduğu için ben o şirketten hiç istemeyerek istifa ettim. Hatta bugün sizin son podcast'i dinledim yine Kore abiyle. O da istifa ettiğini yazıyordu. Ben istifa ederken adres kısmına şirket adresi yazıyorum hala. Lan ayrıldın. Hani evini yaz. Yok. Yani iki defa dilekçeyi yırttım,
Çok
baştan yazdım ya. O
iyi.
kadar
İstifa
bağlı
edemedim.
hissediyordum o şirketi. İstifa edemedim yani doğru söylüyorum. Sonra bir şekilde ettim. Tabii o zamana kadar altımda araba var. İşte cebimde en iyi telefon, işte en iyi bilgisayar. Tam böyle kurumsal da yaşamanın rahatlığına alıştığım belli bir yere geldiğim ve ekip yönettiğim bir durum vardı. Ama şimdi sıfırdan başlayacağım girişimci olmak. Ama ben nasıl hevesliyim? Markanın logosunu tasarlarken o ekran araştırması, domain bulması, ismi ismi bulmak çok önemli bir şey. Mükellef biliyorsun vergi ödeyen demek ve aynı zamanda düzenli ve özenli bir anlamı da var. Ve Türkiye'ye biz finans şirket kuruluş süreçlerinde bir düzen getirdiğimizi de iddia ediyoruz. Böyle harika bir isim oldu bizim için Mükellef. Ama bu aşamalarda ben çok heyecanlıyım, duramıyorum. İnsanlar bana diyor ki ya işte ne gereği var, yapabilecek misin, edebilecek misin? Gerçekten bunları yaşadım. Bu insanlar kötü niyetli insanlar değil bu arada, arkadaşlarım, ama bir şekilde bir şeyler başarmak üzere oradan istifa ettim. Ama çok da uzağa gidemedim. Tam yolun karşısında bir plazada böyle bir ortak ofis ortak ofis tuttum. Orada Regus vardı. Sonra bir 3 kişilik, 4 kişilik bir yer tuttuk. Ve öğle aralarında yine eski ekiple beraber bir problem, bana araba vermediler. Yeni kurulan şirketlere kredi kartı, araba verirken çok zorlanıyor. Eğer girişimci olma adayı varsa ki kesin vardır. Bunlar önemli şeyler.
Sana yeni
Araba
şirketine araba kiralamadılar. Bunu demeye çalışıyorsun.
evet, kiralamadılar.
Ya
Evet, kiralamadılar.
şöyle oluyor. Şirket kuruyorsun. Ben aynısını yaşadım hala. Şu anda şey bekliyorum. Biz Türkiye'deki şirketi 27 Aralık 2021'de kurmuşuz. Yani birinci yılın dolmasını bekliyorum. Çünkü böyle şeyler var yani. Hani bir sürü firma seninle muhatap olmuyor ya. Ben mesela araç kiralamak için adamdan teklif almak istiyorum sizden dedim. Adam bana direkt şey dedi. Biz size teklif vermeyiz dedi. Ya hayatımda böyle bir şey duymadım. Yani şey teklif alabilecek kapasitede değilsiniz. Sizinle muhatap olmayız falan filan dedi mesela.
Neymiş? Zaman mıymış sadece?
Ya hayır ya biz Türkiye'deki bütün ekonomik sistem şirketler arası ekonomik sistem şeye çalışıyor. Senin credible olman için birincisi bir yıllık bir vergi beyannamen olması lazım. O yoksa sen değilsin. Yani o şirketin bir adam olabilmesi için böyle bir ya kendilerince bir şey atmışlar burada. Öyle bir zorunluluk yok da yani. Biz sonunda bu arada çalıştık bir firmayla. Reklamını da yapacağım bu arada çünkü gerçekten de beğeniyorum. Bu arada zamanında ben Pikus'a çalışırken Allianz'ı özel sağlık sigortası olarak almıştık. Ve o zaman orada çalışan kadına şey demiştim. Başka yine bir firma vardı. Onun rakibi adını söylemeyeceğim. En büyük olduğunu iddia eden sigorta şirketi. Dedi ki ben size dedi bu ne biçim şirket dedi işte bilmem ne ben size yüksek prim yazacağım bilmem ne falan dedi. Ben dedim ki hata ediyorsunuz. Çünkü bu şirket bugün 15 kişi göreceksiniz falan dedim. Bu arada Picus 200 kişi markını geçti. Şey hani ondan
Anlamıyorlar ya
dolayı
tabii ki.
evet ve yani dünyanın en salakça şeyini yaptılar. Ama mesela o sigorta şirketi çok iyi kazandı. Aynı şekilde biz Hedef Filo ile çalışıyoruz mesela. Direkt zaten Picus'ta da Hedef Filo ile çalışıyorduk. Adam hemen anladı. Dedi ki abi dedi siz bugün bir araba kiralarsınız, yarın 10 araba kiralarsınız. Hadi hemen başlayalım deyip mesela hiçbir şey düşünmeden başladı. Ben de arada bir anekdotumu anlatmış oldum. Sorry Okan sana geri veriyorum.
Dediğin gibi o süreçler o başlarda çok zor. Hatta biz de 15 binden fazla şirket kurduk bugüne kadar. Ve bu insanların da kredi çekmeye, kredi kartı kullanmaya, Google'a reklam veriyorsun. Kredi kartıyla vermek istiyorum yani. Vermiyorlar sana kredi kartı. Veya iş ortağına gitmem lazım, araba kiralamıyorlar. Yani gerçekten bunlar büyük problem. Ofis kiralıyorsun, bir yıllık para istiyor senden. Yani girişimcilik gerçekten zor. Yani hani ama bir şekilde ben modeli çok inandığım için ısrar ettim ve buralara kadar geldik diyebilirim. Mükellef'in hikayesiyle Okan Şafak'ın hikayesinin birleştiği yer burası. Bundan sonrası Mükellef ve Okan Şafak olarak devam edebilir.
Ne zamandı bu? Tarih ne kaçtı?
2019 1 Şubat. 3,5 yıl
2019.
oldu.
Peki tamam o zaman hemen en bariz soruyu sorayım. Benim aklıma gelen ilk soru. Bu sürecin başında bir yerlerde seed yatırımı aldınız mı? Aldıysanız nereden aldınız? Ne zaman aldınız? Yani başladıktan ne kadar süre sonra
Yok,
aldınız?
yatırım almadık. Hep kendi sermayemizle devam ettik yıl boyunca. Çünkü ben ilk andan itibaren gelir yazan bir girişim oldum. Çünkü o anlaştığım iş ortakları bana müşteri yönlendirmeye başlamıştı. Örnek veriyorum, bir e-ticaret altyapısı. Türkiye'de e-ticaret yapmak istiyorsan şirket kurman gerekiyor. Ups, senin şirketin yok. Hadi git Mükellef sana şirket kursun. Gel benimle devam et yolunu çizdim. Onun gibi kurye işi birazcık, şimdi pandemide zaten yüz binlerce kurye oldu. Zaten görüyorsunuz sokakta,
Aynen.
Trendyol, Getir, Getir'in Alt, işte Bigo, ona kurye tedariği sağlayan platformlar, Fiu var gibi birçok şirket kuruldu. Ve burada biz ilk günden beri bu arkadaşların şahıs şirketi modeliyle size hizmet verdiklerinde bordo modeline göre daha avantajlı olacağını anlatmaya çalıştık. Başlangıçta bir hayır dendi ama birkaç ay sonra bizi aradılar ve hızlı bir şekilde tüm kuryelere, eskiden Glovo vardı Türkiye'de, Glovo ile başlamıştı. Glovo tamamen bordodan çıkardı herkesi ve şahıs şirketi modelini alarak kuryelere avantaj sağladı ve kurye sayısını arttırdı. Sonra herkes bu modele geçti. Hatta şimdilerde biz bu modeli Mükellef Solo adıyla herkese anlatmaya başladık. Şundan bahsediyorum. Bir kurye üzerinde gidelim yine. Bir kuryeyi çalıştırmak için ona bir motor lazım. Ona bir kıyafet lazım. Ona bir maaş vermek lazım. SGK'sını ödemek lazım gibi durumlar var. Kurye 3.500 lira bile veriyor olsa en az motor maliyetiyle beraber hadi yıllığa böldüğünde bir 13-15 bin liralar gibi bir maliyet oluyor bir kurye çalıştırmak. Ama bu parayı 15 bin artı KDV olarak kuryeye verse, kurye kendi motorunu alsa, kendi kredisini çekse, kendi kıyafetini alsa, benzinini karşılasa, kurye için avantajı da şu, daha fazla gelir elde ediyor ve motoru kendisinde oluyor gibi süreçlerden geçtik ve on binlerce kurye mükellef üzerinden şirketleşti. Şu anda da bazen düşüyor, bazen artıyor. Kış dönemi, yaz dönemi gibi durumlar var.
Hemen şey sorayım ya.
Neyse.
Sizin iş modeliniz nedir peki? Yani siz şirketi kuruyorsunuz ve bunun üzerinden aylık olarak bir ücrete tabi bırakıp onun muhasebesel şeylerini mi takip ediyorsunuz o şirketin?
Evet, tam model şu. Bir girişimci şirket kurmak istediği zaman bu yazılımcı olabilir, influencer olabilir, YouTuber olabilir, çağrı merkezi personeli olabilir. Şirket kurmak istediği zaman birçok problemle karşılaşıyor. Zaten Google'a ilk başta diyor, şirket nasıl kurulur? Bloglar oku, videolar izle. Ardından şirketi kurmak 10 dakika kurduk. Kurduktan sonra fatura keseceksin. Bir sürü ön muhasebe programı var. Logo, paraşüt, kolay bir ve alternatif yüzlerce. Onun ardında da elektronik fatura yazılımları var. Özel entegratörler, bizim eski yaptığımız iş. Elektronik imza gerekiyor. Böyle bir sürü yapılması gereken iş var. Bunların hepsini tek bir platformdan vermek istiyor mükellef. Diyor ki kullanıcıya tabiri caizse gel bir koluna girelim senin. Hadi bak burada bunu yap, ardından bunu al, şunu al. Bu zaten en iyisi, en güvenlisi, sana en uygunu. Eğer e-ticaret yapıyorsan bu uygun. Değilse şu uygun. Hatta şirket kuruluşu yapmadan önce KOSGEB'in 5 bin liralık bir teşviki var. Sen hangi nace kodunda, hangi faaliyet alanında iş yapacaksın? Gel ona uygun bir teşvik varsa seni ondan faydalandıralım, ardından şirketi kurduralım gibi yönlendirmeler yapıyor. Ve bunu binlerce kişiye yaptığı için çok uzman kadroyla yapıyor. İnsanlara maliyet den farklı olarak zaman kazandırıyoruz biz diyebilirim. Onun dışında tabii ki yolda gittiğin zaman ne lazım? Şirket kurmak için bir faaliyet adresi lazım. Adres kendi evin varsa çok iyi. Bir stopaj yok ama kiraladığın bir yere sen adres göstereceksen, örnek veriyorum 2000 lira İstanbul'da kalmadı ama gelip 2000 lira bir yere kira ediyorsan onun üzerinden %20-25 stopaj ödüyorsun. O da zaten ayda 500 liraya geliyor. Onun yerine onu da alma, gel sana sanal ofis verelim. Adresin işte mükellefin Fenerbahçe prestijli bir adres olsun, İstanbul olsun. Bizim üzerimizden hizmetler birçok alanda girişimcilere finans ve muhasebe anlamında destek olmaya çalışıyoruz.
Tamam, ben yine geri dönüyorum. Sonuç olarak diyelim ki ben geldim. Şirket kurmak istiyorum ve çeşitli farsa işte o ürünlerden faydalanmak istiyorum. Biz seninle nasıl çalışıyoruz? Sen benden ilk önce bir para alıyorsun, sonra üzerine bir de aylık bilmem ne almaya mı başlıyorsun? O
Tabii
özellikle bunu
ben
böyle şey
senden
soruyorum çünkü herkesin
anladım.
merak ettiği şey bence bu.
Anladım. Biz başlangıçta hiç kimseden hiç para almıyorduk. Şu anda da 12 ay taahhüt alarak yine para almıyoruz. Eğer ki şirketini kapatırsa canı sağ olsun. Ama başka bir operasyona geçmek isterse o zaman taahhüt bozma bedeli oluyor. Ama şirket kuruluşu mükellef de ücretsiz. Bunun dışında elektronik faturaya geçme işleri ve elektronik imza mükellef de ücretsiz. Benim platformun üzerinden aldığı hizmet fatura kesmesini sağlayan bir yazılım. Aylık bir fiyat var burada. Faturalarını kestikten sonra giderlerini işlemesi için yine bu yazılımı kullanıyor. Onun dışında mali müşavirle beraber bir platform üzerinden hizmet alıyor. Mükellef kullanan yüzlerce mali müşavir var ve o mali müşavirlerle mükellefler bir arada bütün o finans süreçlerini tek bir platform aracılığından yönetebiliyor. Yani mükellefe geldiğinde hiçbir şekilde dışarıya ihtiyacı kalmadan tüm süreçlerini yönetebiliyor.
Okan, benim kafamda şöyle bir soru işareti oluyor aslında. Yani anladığım kadarıyla siz tamam şirketin kurulması, ondan sonra anlattığın şeyi ben çok iyi anlıyorum. Çünkü yani ben de çok yakın zamanda şirket kurdum ve ya mesela tam bu görüşmeye başlamadan önce muhasebecimize e-mail atıyordum. Şimdi birine iade faturası kesmem lazım. Böyle bir de biraz hafif meşakkatli de bir durum var falan. Ya sen keser misin falan dedim. Çünkü böyle fatura kesme arayüzü falan korkunç bizim şu an kullandığımız. Ve böyle diyorum yani evet aslında çok mantıklı falan. Ama bir yandan da şunu düşünüyorum. Yani bizim şirket mesela büyüse bir 20-30 kişi falan filan olsak falan. Yani çünkü işte mesela Pikus'a ben girdiğimde Pikus'un daha 12. çağışında mıydım neydim 12 miydim 13 müydüm neydim. Mesela Pikus bir sürü şey dışarı yaptırtıyordu muhasebeciye. Ondan sonra 30 kişi falan geçtikten sonra muhasebeyi bile içeri aldı. Peki yani hani böyle bir durumda o zaman uzun dönemde senin müşterilerinden hep kazandığın para daha az olmaz mı? Böyle bir sorun var aslında yani hani müşteriyi sen uzun dönemde kaybetmez misin yani?
Belki de
Uzun
model olarak
dönemde
kaybetmek isteyecektir. O da bir gelişim şekilde olabilir.
zaten küçük ve orta düzeyli işletmelere yönelik bir platform mükellef ama bizimle şu anda 30 kişiyi yöneten bir şirket devam ediyor. Ama holding olduğunda evet o zaman içeriği almak istediğinde tabii ki bunda problem oluyor ama süreçler o kadar yani su gibi akarken belki içeriye alma ihtiyacı da hissetmiyor olabilir. Şu oldu, onu söyleyeyim. Şimdi mükellef yazılımı üzerinden fatura kesmek yine bir yazılım, bir dakika gibi düşünebilirsin. Ama binlerce faturanın işlendiği e-ticaret platformlarında bir entegrasyonla bu işlem mümkün oluyor. Orada milyonluk faturalar gidiyor. Değerleme olarak da sayı olarak da milyonlarca fatura gidebiliyor bu güçlü altyapılar sayesinde. Ama bazı insanlar da ben işte fişimin fotoğrafını çekip sisteme atmakla uğraşmak istemiyorum. Gelsinler bu fişleri benden alsınlar. Veya ben fatura kesmek istemiyorum. Ben sana ses kaydı atayım. Sen benim faturamı kes. Bana aylık gelirimi giderimi işte ben programdan bakmayayım. Sen bana gönder. Dediği için mükellef plus diye bir modelle geçmek zorunda kaldık. Bunu da veriyoruz yani hani ama onun üzerine de çıktığında holding olduğunda veya içeri birini almak istediğinde bu arada keşke herkes yapsa yani keşke herkes o kadar büyüse bunun aksi durumu var maalesef Türkiye'de şirket kuranların bu gelir dersi başkanlığının verisi bu arada %80'i bir yılını göremiyor böyle bir umutsuz durum var ama bir taraftan da mükellef dataları bunun biraz daha iyimser olarak görebiliyoruz. En azından yarıya yakını 3 yıldır bizimle devam ediyor diyebilirim. Az önceki soruya cevaben de eğer insanlar şirketini mükellefte kapatıp giderse ben hiçbir şekilde ona ama bak sana bunu ücretsiz vermiştik parası bu demiyorum. Biz de orada desteklemeye çalışıyoruz. O kadar ki bizim iş ortaklarımızla da konuştuğumuz zaman hep şunu diyoruz. İlk zamanlarda çok fazla ücret çıkarmıyoruz. Gerçekten benim çalıştığım ön muhasebe programı bana verdiği fiyatları hiç kimseye vermiyor. O yüzden bu aslında mükellef bir sosyal sorumluluk projesi olarak da başladı ve devam ediyor diyebiliriz. Yani girişimcinin o ihtiyacı olduğu hem zaman kısaltma hem maliyet anlamında düşük olması girişimciye destek olmak anlamında da kendilerini hep yani biz de öyle, girişimciler de öyle böyle birlikte görüyoruz. Yani hiç yoksa her hafta bir yerde insanlar beni mentionlayarak Instagram'da, LinkedIn'de, Twitter'da sayenizde bu oldu diyorlar. Bu da bizim için ayrı bir gurur kaynağı tabii ki.
Peki ben yine hemen marketingçi bakış açısıyla bir önce sorduğum şeye geri geliyorum. Yani ben şöyle bir paket istiyorum hayalimde. Yani ben olsaydım bence öyle yapmak için çok böyle kıvranırdım. İşte mükellef gel şirketini kur ve bir yıl boyunca sadece ayda 19,99'a bilmem ne falan. Bunun gibi bir şey var mı? Çünkü bunun ben çok vurucu ve böyle akılda kalıcı olduğunu düşünüyorum. Özellikle yapmıyor olabilirsiniz. Çünkü şirketten şirkete değişiyordur. İşte şey.
Şöyle.
Ama böyle alt tabana yayılmak için bence çok iyi bir strateji olabilir.
Evet. Abi şöyle, şimdi Türkiye'de şirketin varsa, bu arada herkes kendi şirketini bugün girip interaktif vergi dairesinde 10 dakika içerisinde kurabilir. Tabii ki güvendiği yerlerle yapmak isterler, o ayrı bir şey, ama şu anda şirket kuruluşu bırak mükellefi her yerde ücretsiz, ama gelirlerin ve giderlerin hesaplandığı bir beyanname hazırlamak zorunda ve bu beyannameyi Türkiye'de sadece mali müşavir yapabiliyor. Yani Türkiye'de mali müşavirle çalışmak zorundasın ve mali müşavirlerin de asgari ücret tarifesi var. Yani bu tarifenin altında hizmet alıyorlarsa yasal bir işlem olmuyor. Mükellefin avantajı şu: bu tarife nin üzerine çok bir küçük bir şey koyarak, fee koyarak, aslında özellikle ön muhasebe programı ve diğer sunduğu hizmetlerle toplu alım yapıp bireylere bunu tek tek verdiğinde avantajlı oluyor. Yani mükellef dışında bu hizmetleri bir yerden alsa insanlar, örnek veriyorum, asgari tarife 400 TL, işte ön muhasebe programı 200 TL, sanal ofis 500 TL, elektronik imza 200 TL gibi, bunları koyduğunda minimum tutarı düşün, eşittir mükellef oluyor. Ve bunu biz toplu alabildiğimiz için, binlerce kişi için alabildiğimiz için asla mükellefetten çok daha ucuz fiyata bütün bu süreçlerini halledemeyecekler gibi düşünebilirsin. Ki onun karşılığı bugün 499 TL bireysel şirket için.
Süper, aynen. Zaten bence şöyle bir şey var her şeyin yanında. Yani sorgulamaları yapıyoruz ama ben de yeni nesille beraber şunu bekliyorum. Şimdi bunlar nispeten eskiden gelen hantal ve böyle ne derler yorucu süreçlerin getirdiği işler. Ben mesela şu anda bir şirket kuracak olsam nispeten kendimi yeni nesil olarak tanımlıyorum. Çünkü ben de bu işlerle uğraşmayı sevmiyorum. Derim ki abi Okan böyle böyle ne yapabiliriz? Sen bana dersin ki X, Y, Z şöyle yapacağız. Tamam abi ne kadar bu? Tamam ben hiç olabildiği kadar uğraşmak istemiyorum bunlarla. Çok sıkıcı, hiç sevmiyorum. Ne kadar az uğraşabilirsem o kadar iyi derim. Çekilmeye çalışırım aslında. Hayalim bu olur yani. Siz bunu sağlayabildiğiniz için ve büyük olsa beni daha az insanla muhatap ettiğiniz ve olabilecek en iyi, en düşük fiyatları da verdiğiniz için direkt sizle çalışırım, devam ederim. Yani kafa rahatlığı benim için o kadar önemli ki. Ve buradaki işte vergisel şeyler falan Türkiye'de özellikle beni ne derler gerdiği için abi bilen bir adam yapsın ona güveneyim. Onunla konuşayım isterim. Ha. O çok çok kritik. Yani bu şey gibi sizin yaptığınız şu anda iş çok böyle ne derler düz ve bir ne derler unuttum onun şeyin Türkçesini. Böyle herhangi bir işe dönüşecek. Yani normalde bu olacak zaten. Normali bu olacak bu işin. Artık ben onu hissediyorum. Yeni
Çok
nesille beraber.
muhatap olmayayım dedin ya az önce Barış. Gerçekten mükellef kullanarak hiç kimseyle muhatap olmadan hayatını idame ettirebilirsin.
Yani bir
Ama
introvertin hayalidir ya bu.
Barış'ın en büyük
evet.
hayalini söylüyorsun ya. Yani
Aynen.
direkt böyle
Butondan hiç
insanlarla
çıkmayıp
muhatap olmayacak yani, işte halkla.
ama
Butonlarla
abi
muhatap olmak istiyorum.
Türkiye'de gerçekten şunu söyle, yani o kadar çok feedback alıyoruz. Müşteri memnuniyet oranımız %99. Buna hiçbir yatırımcı inanmamıştı. Ve ben HubSpot kullanıyoruz biz. Hepsine böyle raporları atıyorum. Yönetim kurullarında da bunu gösteriyorum. Ama insanlardan bize gelen feedbacklerden, ya bir kere aramıyorsunuz ben ne yapıyorum diye. Aslında
Bir çay içmeye gelen olmadı.
aynen öyle. Yani hiç aramıyorsunuz ben ne yapıyorum diye. Bu arada aranma talebi var. İstediği zaman insanlar bizden işte girip böyle hem fiziksel bir de randevu
Halimi
alabiliyorlar,
hatırı
ama
sorun butonu böyle.
evet,
Hal hatır
halimi
sor.
hatırımı sor butonu. Aynen öyle. O bir beklenti. Biz de ara ara bizimle görüşmek istediğiniz konular var mı? Feedbackler. Bir hizmet aldım memnun musunuz? Gibi böyle anketler çıkıyoruz. Ama bir şekilde dediğin gibi, sen eğer ki kimseyle muhatap olmak istemiyorsan zaten süreç seni götürüyor. Şu aşamadasın, bu aşamadasın. Hadi şuradan faturanı kes. Bu videoyu izler istersen. İstersen gel benimle randevu al. Bunu beraber yapalım diyoruz. O yüzden herkese uygun bir çözüm yapmaya çalışıyoruz. Bir önemli konu, detay vermek istiyorum burada. Beni gerçekten çok heyecanlandıran, dün İzmir'deydim bu arada bir etkinlikte. Standımıza gelen herkes bizi tanıyor. Bu çok, buna birazcık alıştık pandemiden sonra, insanlar bizi gördüğünde işte fotoğraf çekilmeler, standa gelmeler, buna biraz alışmıştık. Ama beni heyecanlandıran konu %80'i ihracat, %80'i global düşünüyor. Hiç Türkiye ile ilgili, yani 100 kişinin 20'sinden Türkiye ile ilgili sorarmış. Herkes nasıl
Doğrusu.
dolar kazanırım, nasıl euro? Evet, doğrusu. Bu
Sonunda şunu
kafaya
söyleyeceğim
gelmek
ben.
çok iyi oldu.
Vura vura, döve döve, aç kala kala. Buna geldik. Evet,
Aynen.
sonuçta olarak mutluluk verici bir şey de sanki bana birazcık geç oldu. Yani genelden bahsediyorum tabii, sizin özelinizde bahsetmiyorum bundan da. Tabii ki güzel bir şey sonuç olarak. Yani.
Herkes şu anda ihracat yapmaya çalışıyor, yurt dışına hizmet vermeye çalışıyor ve birçok şirket buna geçti. Mükellefle şirketini Türkiye'de kuranların çok fazlası Amerika'da, İngiltere'de, Estonya'da, Almanya'da ve pazartesi itibariyle Hollanda'yı da duyuruyoruz. Şu anda web sitesinde canlı da. Bu ülkelerde hizmet vermek için bize hani bir an önce verelim ama sizinle beraber gitmek istiyoruz gibi geldiler. Biz de bir yıldan fazladır Amerika ve İngiltere'yi açmıştık. Avrupa'yı yakın zamanda açtık. Buradaki pazarlarda da var olmak istiyorlar. Bu mükellef müşterilerinin %42'si e-ticaret sektöründen. Global tarafa baktığında bu oran %80'lere geliyor. Mükellef müşterilerinin %10'u globalleşti. O anlamda biz gerçekten gelecekten çok fazla umutluyuz diyebilirim.
Süper. Benim bir tane sorum olacak. Sürekli şöyle segmentlerden bahsediyorsun işte. Bu arada şu an soracağım soruya biraz son söylediğin şeyde cevap oldu da. Ya işte mesela kuryeler dedin. İşte spesifik mesela işte influencerlar dedin mesela. Böyle segmentlerin var. Ve anladığım kadarıyla bu segmentleri kazanmışsın. Zaten bu segmentlerinde sana belli bir akış getireceğini de fark etmişsin ve onların etrafında duruyorsun. Peki gerçekten böyle fazla yer var mı? Bunun ne kadar büyük bir pazarı var? Bir onu anlamak istiyorum. Bir de bu pazarı büyütmek için başka neler yapacaksın dedim. Zaten hani yurt dışı olayını biraz anlatmaya başladın.
Evet,
Bir de
yurt dışı
bir
ki
boyut daha getirebilir miyim bu soruya? Şimdi işin başlangıcı Türkiye. Türkiye'deki insanların Türkiye'de kurdukları şirket. Sonra Türkiye'deki insanların yurt dışında kurdukları şirketten bahsettik. Bir de aslında yurt dışındaki insanların Türkiye'de veya yurt dışındaki insanların yurt dışında kurdukları şirketler de var. Yani pazarın esas bence ilginçleştiği nokta burası. Onlarla ilgili bir şey var mı?
tabii ki abi, zaten Okan Şafak'ın hayali nedir desen, %50 bir gelirin yurt dışındaki insanların yurt dışında kurduğu şirketler olduğunda, zaten biz bir lansman yapmıştık. Mükellef markasını yurt dışında Worky olarak kullanıyoruz artık. O zaman belki mükellefi öldürmeyi bile konuşabilir. Sadece Worky ile devam edebiliriz. Yani ulaşmak istediğimiz nokta burası. Çünkü
Herkes gibi
o
Okan'la yurt
orada
dışında düşünüyor. Herkes ihracat
evet.
yapıyorsunuz işte.
Evet, şu anda müşterilerimizin güzel bir şey tabii ki, ama hayal ettiğimiz nokta global olması. Çoğu Türk, her ay 100'e yakın globalde müşteri alıyoruz ama bunların çoğu Türk. Şimdi oynadığımız yer, gitmek istediğimiz yer Worky.com'un mükellef koyu geçmesi. O yüzden böyle web sitemizi değiştirmek zorunda kaldık. Onu da önümüzdeki hafta canlıya alacağız. Çünkü çok Türkçeydi her şey. İçerikler çok Türkçeydi. Türkçeden İngilizceye çok çevirmeydi. Şimdi her şeyin İngilizce olduğu, yazıldığı, ana dili gibi olduğu, İngiliz yani yabancı bir personeli çalıştığı bir yapıya geçiyoruz. Çünkü oradaki market, Barış dediğin gibi, çok büyük. Bir reklam kampanyası çıkıyorsun, bir gecede 600 lead geliyor. Bir funnel var. Funnel'a bakıyorsun, işte Filipinler, Pakistan'dan, Portekiz'den, hani birçok yerden o funnel'ın yukarısına baktığında gelen insanları görüyorsun ve sen o zaman Urduca ve Bahasaca hizmet vermek zorunda hissediyorsun kendini. Çünkü İngilizceleri çok iyi değil.
Hı,
Hello
kesinlikle.
diyorsun, anlamıyor, telefonu kapatıyor. Öğrenme aşamasını geçtik, şu an aksiyon alma aşamasındayız. Ve gerçekten böyle çok heyecanlıyız. Özellikle önümüzdeki yıl bizim için harika geçecek diyebilirim. Barış'ın sorusu Samica'nın sorusunun üzerine gelince Samica'nın sorusu biraz kaynadı gibi oldu. Abi bir cümle daha tekrar şey yaparsan
Tabii, yani
alabiliyorum
ben
ben sorumu.
şey merak ediyorum. Bu arada benim aklıma mesela segmentler geliyor. Film sektörüne gidebilirsiniz mesela. Film sektöründe çünkü aslında bütün dünyada da bu ilginç bir şekilde bu böyledir. Çok eskiden beri herkes aslında freelancer şeklinde çalışır. Ve herkes aslında şirketleşmek durumunda kalır bir noktada. Böyle işte onun nedeni de şu, yani bir kameramanı alırsın ve o kameraman, ya böyle çok az televizyon kanalında falan, TRT'de, BBC'de falan filan öyle şeyler oluyor. Genellikle iş bazlı ekipler kuruluyor. Her işte de çünkü her ışıkçının ihtiyacı olmuyor. Yani sen mesela X tipi ışığı tutan adamı hep işe almıyorsun. Sadece belli tip şeyler yaptığında. Ve mesela böyle insanların sürekli şirket kurması gerekiyor. Bu sektör büyüdükçe aslında mükellefin daha çok müşterisi olabilir mesela. Böyle bir alana bakabilirsin. Ben şey merak ediyorum. Yani senin başka böyle segmentlerin neler var? Böyle segmentleri nasıl keşfediyorsun? Böyle segmentleri nasıl keşfetmeyi, devam etmeyi düşünüyorsun?
Bu arada kesildin bir 3 saniye falan.
Ha.
Burayı
Yani
tekrar sorman
tekrardan söylüyorum. Son kez söylüyorum ama bu soruya artık cevap
lazım.
ver falan dermiş bir şey. Yani demek istediğim şey şu. Sonuçta sürekli yeni şirketlerin kurulduğu alanlar bulman lazım. Bunları nasıl keşfediyorsun ve nasıl keşfetmeye devam etmeyi düşünüyorsun? Çünkü sen aslında o menbaaları kapattıkça büyümen yavaşlar senin. Yani bütün şu an kuryeciler mükellef kullanıyordur. Kuryeciler ne kadar büyüyorsa sen o kadar büyürsün. Anladın mı? Hani gibi.
Tabii. Zaten kurye sektörünü neredeyse biz oluşturduk diyebilirim. O yüzden dediğin gibi kurye sektörü bir en üst limite ulaştı. Şimdi aynı kişiler farklı farklı şirketlere hizmet olarak bunu yapıyor. Çok doğru bir yere değindin. Bunlardan bir tanesi dediğin gibi oyuncular. Oyuncular ve YouTuberlar diyelim. Artık YouTuberlar da oyuncular birazcık iç içe de girdi. O sektörde özellikle online'da içerik üreticiler bizim kapsamımıza girmişti. Oyuncularda da isim verebiliyoruz, verdik gerçi işte Netflix dahil herkesle bunu görüşüyoruz ama orada çok büyük bir pasta yok. Ama şunu düşün, bir çağrı merkezi hizmeti veren arkadaşlarda çok büyük bir pazar var. Aynı anda işte iki tane farklı teknoloji şirketine hizmet vermek istiyor hafta içi. Buraya, hafta sonu başka bir yere ya da günün belli saati bir yere diğer taraftan birine. Biz şu anda koca koca şirketler, büyük holdinglerle bu solo modelini konuşuyoruz. Çünkü bugün herhangi bir yere başvurduğunda şunu söylüyor bir yazılımcıysan eğer. Şirketin var mı? Bana fatura mı keseceksin yoksa bordroda mı olacaksın? Upwork'ün düzenlediği bir anket var. 2027 yılında çalış şirketi sayısının bordrolu çalışanları geçeceğini düşünüyorlar. Biz de orayı hayal ediyoruz. Herkesi bu modele ikna etmeye çalışıyoruz ve başladık. Onun da adını verelim. Mesela Aposto'da yazılım hizmeti veren arkadaşların tamamı şimdi mükellefle şirketini kurmaya başladı. Bu bütün holdingler seviyesinde devam ediyor. Yine çok basit bir örnekte McFit'teki PT'ler. O PT'ler McFit'i kullanarak eğitim veriyorlar biliyorsunuz ve faturalaşma oluyor. McFit onlara bir fatura kesiyor. Onların hepsi de şahıs şirketi. Aynı şekilde emlakçılar şirketleşme durumundalar. Onlar da %2 komisyon alıyorlar biliyorsunuz. Bunun gibi birçok alanda aslında şey var. Sağlıkçılar var bu arada. Hastanelerde size hizmet veren doktorlar artık kendi kliniklerini de açıyorlar. Bir de bazı hastaneleri kullanarak mesela ben bir ameliyat gerçekleştirmiştim burnumdan. Kendi kliniğinde değil hastanede ameliyat ediyor beni ve aralarında bir faturalaşma oluyor gibi. Böyle aslında düşünebileceğim bütün sektörlerde
Kim kime fatura
bireysel
kesiyorsa biz orada olacağız.
evet biz orada olacağız yani. O yüzden bir
Ya
yolumuz var.
aslında ilginç bir trendden de bahsediyorsun. Neredeyse her yerde aslında zaten bu şahıs şirketi kurma olayı var. Peki o zaman ben de şunu sorayım antitez olarak. O zaman zaten devlet batar. Yani mesela sosyal güvenlik denilen şey tamamen ortadan kalkıyor gibi bir duruma dönüyor.
Bağkur devam ediyor. Buradaki avantaj şu. Genç girişimci desteği var. Söyleyemedim pardon. Genç girişimci desteği var. 29 yaş altında genç girişimciler 225 bin liraya kadar gelirlerinden vergi ödemiyorlar gelir vergisi. Sadece KDV ödüyorlar. Ve bir yıl boyunca Bağkur ödemiyorlar. Bunlar büyük avantaj. Zaten mükellef kullananların %82'si de genç girişimci. O yüzden bu teşvik değerli bir teşvik. Devlet batmaz. Devlet hiçbir zaman batmaz. Çünkü bu insanlar vergi ödemeye başlıyor baktığım zaman. Tabii ki yaptıkları harcamaları da gider gösteriyorlar bu arada. Örnek veriyorum, ben bir hizmet verdim. 10 bin lira artı KDV, işte 1800 de KDV, 11.800 liralık bir fatura kestiğimde karşı tarafta bir yere gidiyorum, yemek yiyorum. İzmir'e gittim, arabayla gittim, arabamın benzini, HGS tutarlar. Orada yemek yedim, otelde kaldım. Hepsini, zaten bunları yapacaktım ve bunların hepsini gider gösterebiliyorum artık. Müşterimi bir yere götürdüm. Çok ünlü bir restorana götürdüm. Çünkü onu bağlamam gerekiyordu bir iş ortamı gibi. Bütün harcamaların gider gösterildiği bir versiyona geçiyor. İnsanlar ona göre yaşıyor. Ya ben bu telefonu alacağım ama bu telefon bana artık işte 30 bin liraya değil 25 bin liraya gelecek. Çünkü KDV'yi ben gider göstereceğime geçiyorlar. O kestikleri KDV'yi kullanabiliyorlar aynı zamanda. Bu yüzden hatta o mükellef ekibinin yarısını geçtik galiba. Yarısından çoğunun şahıs şirketi var. Bana pazarlama hizmeti veren herkes, bana satış hizmeti veren çağrı merkezi işi olan dışında olan herkes, hatta satışta çağrı merkezinden de hizmet alıyorum. Neredeyse şahıs şirketi oldu herkes diyebilirim. Bu modeli mükellefte anlayıp işin içinde olunca ben bu modele geçmek istiyorum diyorlar yani.
Bu arada ilginç bir şekilde yani geçiş tamamlanana kadar şey talebini artırır. Yani normalde benim harcayacağım yoksa harcamaya zorlanırım bu modelle. Yani benim telefon alacağım yokken telefon alırım açıkçası. Fena değil, bu ilginç bir
Alabilir.
şey yani bakış açısı. Türkiye'nin
Şunu
de buna şu
söyleyeyim.
anda ihtiyacı olabilir bu arada.
Sizin özelinizde ya da işte podcast yapan arkadaşlardan bahsedelim. İşte sponsorlu çalışan birçok içerik üreticisi var ve bir yerde çalışıyorlar. Bir yerde çalışan biri eğer ki tabii ki şirketi buna izin veriyorsa, bir şahıs şirketi kurup fatura kesmeye başlarsa ben mükellef olarak size diyebilirdim ki işte 10 bin lira vereceğim, beni işte şöyle yapalım, böyle yapalım diyebilirdim bu arada. Siz bana fatura kesmek durumundaydınız. Benim bunu gider yazabilmem için. Yoksa bir defaya mahsus ben size bir makbuz düzenlerdim ve onun stopajını öderdim. Böyle geçiştirebilirdim. Ama fatura işin içine girmesi beni rahatlatıyor. Yani insanlar çalıştığı yerin dışında içerik üretiyorlarsa da veya e-ticaret yapıyorlarsa da şirket kurup orası ayrı bir şekilde devam eder. Bağkur ödemez zaten, bir yerde çalıştığı için SGK'sı ayrı ödeniyordur. Böyle insanlar da var. Kamu çalışanları yapamıyor sadece bunu. Onun dışındaki sektörlerde bu da var diyebilirim.
Çok ya, yakında bence onlara da açarlar bunu. Çünkü burada ekmek olduğu çok belli. Yani devlet batar diyorsun ya, önce çıkar sonra batar. Bu önce çıkma da çok hoşuna gider devletin. Çünkü tam olarak short term gain yani onun için.
Güzel. Yani bence bir yandan da çok geleceğe olan bir iş. Çünkü şu an şunu düşünüyorum. Mesela biz işte daha bir yıl olmadı, şirketi kurduk. Mesela bence kesinlikle satın alma tarafına girmeniz lazım. Yani çok basit, çok spesifik bir satın alma ihtiyaçlarımız var. Zaten bir sürü partneriniz var. Ama bir yandan da işte mesela şey oluyor. Bir tane hizmet alacağız mesela. Şey istiyoruz. Yani birazcık düzgün yapalım diyoruz. İlk önümüze gelen adamdan almayalım diyoruz mesela. En azından 3 tane teklif almak istiyorum diyorum. İşte mesela bu tarz şeyleri falan çok bu boydaki şirketlerin bence ihtiyacı oluyor ve yapmak çok zor yani. Şimdi bunu ben yapacağım ya. Yani founder olarak benim gidip 3 tane teklif almam lazım. 3 tane teklif almak kolay değil bu arada. Bayağı bir adam saat gerektiriyor mesela. Böyle bir şey olsa insan çok rahat eder. Ondan sonra daha demin dediğin aslında şirketleşme tarafıyla beraber bence insanların yani sosyal güvenlik alanını biraz aslında zayıflıyor. Yani elinde sonunda ne olursa olsun Bağkur çok zayıf bir şey. Ama insanlar bence şeyin de farkında olmuyorlar. Kişisel olarak geleceğin için Amerikan vari 401k tarzı sistemlere geçmek gerekecek. Mesela özel sigortalar işte yani bir şekilde insanların kazandıkları o paradan bir şeyleri save edebilmelerini sağlayan belki küçük yatırımlar yapabilmelerini sağlayan böyle araçlar. Çünkü aslında bunların her biri bireysel olarak buna ihtiyaç duyan şeyler olacak. Ve aslında şeyi hissediyorum. Sen zaten kurduğun andan itibaren Hep müşteriyle beraber olmuşsun. Böyle ihtiyaçları falan çok güzel yakalayıp ürün gamında geliştirtirsin. Web sitesine bakınca zaten biraz fark ettim. Marka tescili de eklemişsiniz.
Evet.
İşte ofis için yeri de eklemişsiniz falan filan. Bayağı güzel.
Sonsuz upsell'li bir iş aslında.
Aynen,
Full
sonsuz
upsell,
upsell'i var
full
bu arada işin
upsell.
yani.
Evet. Şimdi ilk adımını bizimle attığı için insanlar güveniyor ve siz ne derseniz, siz nereye yönlendirirseniz oradan yapalım diyorlar. Biz de zaten bunu bildiğimiz için hep
Evet.
aslında biz hiç ucuzcu değiliz. Hep en pahalısını ucuza almaya çalışıyoruz. Bu anlamda ben kendimi iyi bir satın almacı olarak nitelendiriyorum. Hani çünkü anlatıyorum yani. Girişimci olacak. Belli bir ücreti olacak bunun. Hani bütçesi olacak daha doğrusu. Bu bütçede biz bu insanlara destek olmamız lazım. Ben niye 1.000 lira demiyorum? İlk günden itibaren böyle hani az az olsun ama çok kişiye destek olalım anlamında iş ortaklarımın da fiyatlarını indiriyorum. Diyorlar ki mesela 80 bin kişi bugüne kadar mükellef platformuna kayıt olmuş. Biz de sizin platformunuzda hizmet vermek istiyoruz. Şimdi bunu dışarıdan diyenler var. İçerideki müşteriler de bunu diyor. Çünkü içeride yazılımcı var, tasarımcı var, içerik üretici var. Bunlar
Burada
birbiriyle de
bir
işletmeye
marketplace
başlıyor.
oluşuyor.
Aynen öyle. Mükellef Connect dediğimiz bir yapıyı canlıya alacağız yakın zamanda. Bu Connect'te insanlar birbirine buluşacak. Dışarıdan burada hizmet vermek isteyenler de bu sisteme dahil olacak. Ama mümkün olan en uygun ücretle bunu vermelerini sağlamak zorundayız ki bu iş değerli bir yere gitsin.
Peki hemen şey soracağım, yani hep pozitif aşırı güzel şeylerden bahsediyoruz. İşler ileri gidiyor, çok promising gelecekte falan filan. Ve şimdiye kadar yatırım almadınız. Şimdi çok basit şu soru.
Geçen sene yatırım aldık.
Ha, en başta
20
seed
milyon
almadın dedin.
evet. 20 milyon dolar değerlemeyle 1 milyon dolar yatırım aldık. Bunun da ana amacı tabii ki globaldeki büyümeydi. Ağustos ayının %37 geliri globalden gerçekleşti. Bizim için çok
Çok iyi.
değerli bir şey. O yüzden birazcık yönümüzü dediğim gibi oraya çevirdik. Türkiye'de birçok sistem var. Aslında rakip olarak da bize rakip olarak çıkan insanlar bir şekilde bize dahil oldu ya da yön değiştirdiler. Ama olmaya devam edecek. Ben zaten bu işi ilk anlattığımda herkes 5 yıl sonrasının işini yapıyorsunuz diyorlardı. Rakiplerimiz olacak. Pazar çok büyük. Ama ana konu bizim globalde büyüyebilmemiz. O yüzden biz yatırımı global büyümemiz için aldık. Belki önümüzdeki sene daha da stratejik planlarla, daha büyük bir büyüme hedefiyle yine bir yatırım ihtiyacı doğabilir.
Süper, ben onu diyecektim. Çünkü bu planların hepsi kapital gerektiren şeyler. Yani hepsi güzel hevesler ama parasız olmuyor tabii ki.
Ama
O
şöyle
yüzden
söyleyeyim.
ben şey koşuşturması hissettim burada. Yani abi al, yak, bir daha al, yak, bir daha al, bir bakmışsın getir gibisin. Şişmişsin böyle
Evet.
780 milyar dolarlık bir
Şimdi
şirketin.
işte Hollanda'yı duyuracağız dedim yakın zamanda. Bir ülkede faaliyet göstermeye başlamak çok kolay bir şey değil. Hani en basitinden Google reklamları verdiğim bile tek gecede Almanya'da 80 bin lira yaktık reklama.
Tabii
Tabii ki bu
TL
herkes
olarak
bunu yapıyor.
söylersen tabii ki
Evet.
yani.
Türkiye'de bu çok şey değil. Ama hani üstümüz koymazsak 200-300 bin lira gider. Bizim rakiplerimiz yani milyon dolarlar yakıyor. Oradaki globaldeki rakiplerden bahsediyorum. Bugün kendini bize rakip olarak gören ya da bizim rakip olarak gördüğümüz insanlarla biz işbirliği yapıyoruz. Diyoruz ki biz sizin şu hizmetinizi alalım, bu hizmetimiz de var bizim. Çünkü biz birçok hizmeti tek yerden sürme durumumuz var. Mesela Stripe, Atlas'la şirketini kuran, işte Benchcoin'la muhasebesini yönetmeye çalışan biri mükellefe gelip ya çok ve ünlü biri bu arada isim vermeyeyim. Çok teşekkür ederim, iyi ki varsınız diyor bize. Çünkü orada her istediğini elde edemiyor, birçok sorusuna cevap alamıyor, belli standartlar var. Biz birazcık Türk işi de yaptığımız için çağrı merkezi yöntemiyle biraz da yapıyor. Yani bunu engellemeye çalışıyoruz. İşte ticket sistemi getirmeye çalışıyoruz ama insanlar sorularına "Heh, oh be cevapladınız" denen ve süreci yönetirken de biz böyle birçok tool kullanıyoruz. Bir takvim entegrasyonu var mesela. Bütün hem Türkiye'de hem dünyadaki bütün ülkelerde bu var. Ne zaman vergi ödemen lazım? Neyin son günü ne zaman geldi? Gide takip etmek gerekiyor. Sürekli böyle follow up yapıp insanlara hadi gel bunu buradan başvur, hadi gel şimdi bunun zamanı iyi böyle öğrettiğimiz bizce harika. Tabii ki Bu sürekli geliştirmek zorunda olduğumuz bir yapı. Maalesef bitmiyor bizdeki geliştirmeler, herkeste olduğu gibi. Güzel hedeflerimiz, hayallerimiz var diyebilirim.
Süper. O zaman bence şeye de geçebiliriz şimdi. Yani güzel şeylerden bahsettik. Peki şu anda şirketin ne ihtiyacı var? Mesela hiring yapıyor musunuz? Buradan böyle söyleyeceğin, duyurup insanlara haber vermek istediğin şeyler var mı? Çünkü özellikle ben bundan bahsediyorum. Hiring tarafında bizim üzerimizden güzel hiringler
Evet.
olduğunu biliyorum eskiden. Umarım
Şimdi
senin de işine yarar.
ben bir tane link paylaşayım. Sizin Slack kanalı vardı, oradan paylaşalım. Netflix'in yaptığı çok güzel bir şey var. Growth Engineer dediğimiz bir pozisyon şu anda bizde açık. Türkiye'de bulması zor. Dediğim gibi bu kanalda çok kolay bir şekilde bulabiliriz. 10 aşamalı bir onboarding sürecini 3 aşamalı bir onboarding süreci olarak değiştirip bunu bir AB testi yapıp, hatta C testi yapıp görmeye çalışıyoruz. Ama bunu ben genel müdür olarak, Head of Product var, CTO var, Marketing Manager var, Advisor var. Ama birinin tam zamanlı işinin bu olması gerektiğini fark ettik. Çünkü mail adresini bir aşama önceye koyunca çok şey fark ediyor. Telefonu doğrulayınca başka şey oluyor. Doğrulamayınca başka şey oluyor. O yüzden bir Growth Engineer pozisyonu var. Onun dışında yabancı dil bilenler, özellikle Portekizce, Bahasa dili ve Urduca tarafında satış temsilcilerine ihtiyaç var. Ve Amerika'nın ve İngiltere'nin regülasyonlarına biraz daha hakim olmak istediğimiz için oralara özel kişiler hayır edeceğiz. Burada da mümkünse Big Four tabanlı olan arkadaşlar varsa bu pozisyonlara başvurabilirler.
Süper. O zaman bence
Süper.
biz bu
Ben
linkleri
Big
alalım.
Four
Belli aldım.
tabanlıyım.
Too late amca. Çok yaşlısın bu şirket için. Çok genç bir şirket. Yaşı o zaman
Süper.
nasıl böyle 22 buçuk falan büyük.
Yani şey, bu
Kaldırmış.
arada Growth Engineer mi koydunuz onu?
Evet.
Güzel, güzel bir title'mış. Evet, orası çok önemli. Özellikle yani sirkülasyon çok olan web sitesi üzerinden bir şeyler toplamaya çalıştığım bir işte, orada yapacağın küçük bir optimizasyon büyük kazançları sağlayabilir. Barış
Ya
birazcık
burada
anlar bu işlerden bu arada. Hani sormak istersen
yok,
biraz.
ben pek anlamam.
ya çok yetenekli arkadaşlar var ya. Mesela sosyal medya yönetimi dediğimiz bir hani title'ı, evet, bugün herkes verdiğini söyleyebilir. Ama bize gelen arkadaş dün TRT'den sosyal medya alanında ödül aldı. Mesela biri geliyor bize işte HubSpot'u öğretiyor. Bu tabii 3,5 yıl önce oluyor. Biz bütün süreçlerimizi HubSpot'ta takip ediyoruz ve 10 bin dolara yakın para veriyoruz bir CRM'e. İşte
Harika.
Trello'yu biliyorsunuzdur. Discord üzerinden gruplar var. Oradan yönetiyoruz. Slack grupları var. İşte birçok platformu aslında bir kişi alıp bize bak bunları burada yönetebiliriz diye entegre ediyor. Ve bunu yapan bir yetenek. O yüzden biz hep ekibe çok inanıyorduk. Ve artık bu yetenek avcılarını arıyoruz. Yani az önce söylediğim soruya cevaben mükellefe şunu katarım diyen insanlara her zaman kapımız açık oluyor.
Bir de şeyle bağlayacağım. Şimdi Koray'dan bahsettik, senden bahsettik. Hepinizin geçmişinden, nereden geldiğinizden falan. Şimdi bence bu şirkete girip aynı şeyleri yaşamak isteyen insanların buraya gelmesi lazım. Çünkü bu tecrübe ilginç bir tecrübe. Bunu yaşamış ve bununla beraber bir yerlere gelmiş insanlarla beraber çalışıp siz de aynı yollardan geçebilirsiniz. Bence bu çok değerli bir şey. Bunu küçümsememek lazım. Bütün işten bağımsız olarak söylüyorum. Sırf bu tecrübenin yanında bulunmak, bunu almak, özellikle genç yaşta bunu yapabilmek çok değerli olur. Bu da Türkiye'de az bulunur bir şey. Çok görmüyorum yani bunun etrafta. İşte Koray ve ne derler? Çetesi oluşuyor yavaş yavaş. Koray ve işte eskiden beri onun tanıdığı insanlar bir çeteye dönüşmüş durumdalar yavaş yavaş. Bu harika bir şey. İşte eskiden PayPal mafyasından bahsederdik ya. Onun gibi. Şimdi işte EasyCo'dan da çıkanlar bir şeyler yapıyorlar falan. Bu bence Türkiye için, işte bizim etrafımız, bizim network'ümüz için
Evet.
çok değerli bir şey. Bunun olması
Dün
çok pozitif.
söyledi, pardon, hafta sonu Mardin'deydik, Barbaros abi söyledi. 5 ya da 7 İZKO'dan ayrılıp kendi girişimini kuran
Çok
kişi
iyi.
sayısı. Bugün mükellefte bir. Ama bunu arttırmak istiyoruz tabii
Yok,
ki.
daha
Şimdi
mükellef de çıkacak, exit edecek, büyüyecek. O exit
evet.
ederken oradaki insanlar ayrılacaklar. Exit'ten aldıkları
Evet.
paralarla gidecekler, şirketlerini kuracaklar. Sonra bir daha yatırım alacaklar.
Doğru.
Böyle dallanıp budaklanacak bu iş. O yüzden çok harika bir fırsat yani tecrübe olarak.
Evet, ya ben hala her sabah mesela normalde 9'da mesai başlar. 6'da kalkıp 7'de en geç ofiste olup 2 saat eğitim alıyorum. Bu diksiyon eğitimi de alıyorum, pazarlama eğitimi de alıyorum, İngilizcemi geliştirmek de istiyorum. Aldığım profesyonel destekler var. Maalesef hiçbir zaman bitmeyecek şey bu. Ve bunlarla ilgili sürekli kendim içeride internal ekibe ya da özel bazı arkadaşlara içerik de üretiyorum. Şimdi içeride kendi videolarını da çekmelerini isteyeceğim. Yani birçok plan, birçok proje var. Burada o pırıltılı beyinler bize çok şey katıyor. Benim gerçekten çok şey öğrendiğim arkadaşlar oluyor. Ve mümkünse alanında hani uzman kişiler hayretmeye çalışıyoruz ki işte bana soruyorlar. Şunun boşluğunu açalım. Şunu şöyle. Bildiğim kadarını söylüyorum ama hayır o abi öyle olmaz dedikleri yani hayır demeyi söylemeleri de bizim için çok değerli duruma geçiyor.
Kesinlikle hayır deyip söylediğine ikna edecek insanların şirket içinde bulunması o kadar değerli bir şey ki. Çünkü tam tersi yani normalde sen altındaki insana şunu yap dersin ve o onu yapar ya, bu çok eskide kaldı artık. Ben yani ben de Just Like'da şunu bekliyorum. Biz seni hayır ettik. Ben sana bir şey diyeceğim. Sen bana daha iyisini söyleyeceksin ve beni ikna edeceksin ve onu yapacaksın. Eğer o oluyorsa çok değerli. Hepimiz doğru iş yapıyoruz. Ama benim söylediğim sen yapıyorsan, onu yapıyorsak o zaman ben de sınırlısın ya. Ben eskidim artık yani. Benim şeyim bir yere kadar ya. Senin beni alıp götürmen lazım ya. Bana öğretmen lazım. Neyse
Hatta
bu bence çok doğru bakış açısı.
bu yayınla ilgili arkadaşlar yazdı bana iki kişi işte yapmamızı istediğiniz bir şey var mı diye. Dedim ki yok sizin benim yapmamı istediğin, söylememi istediğin bir şey var mı? Sonuçta pazarlamayı siz yönetiyorsunuz. Yok dedi onlar da. Ya ben sürekli karar sizin elinize sağlık. Bence böyle olabilir ama tabii ki son karar sizde. Örnek veriyorum biri diyor ki ben sizin işte YouTube'da videolarınızı çekeyim. Siz de şirketi bana bedavaya kurun. Okey olabilir. Pazarlama ekibimiz burada. Mümkünse yapın. Değilse karar sizin. Asla benden bunu yapacaksınız gibi bir şey gitmiyor yani.
Süper. Tam yeni nesil şirket işte. Neyse arkadaşlar mükellefi araştırın. Okan'ı LinkedIn'den bulun. Sıkıştırın. Mesaj yazın. Bütün linklerine tıklayın. Her yerden mail atın. Yani ağzına girin, burnundan çıkın. Şirkete girin bence. İlginç bir tecrübe olabilir.
Aynen. Aynen. Okey. Okan, misafirimiz olduğun ve mükellefi bize anlattığın için çok, gerçekten çok teşekkür ederiz. Bence ya bizim kitleye çok uygun bir içerik oldu. Gerçekten hani gaza gelip senin gibi şirket kurmak isteyen inşallah dinleyicilerimiz olur ve onların da yolu mükellefe gider. Güzel bir sana da katkı sağlamış oluruz diye düşünüyoruz. Senin bizimle
Ama
paylaşacağın linkleri de paylaşıp
şöyle.
aslında ekip arkadaşlarını bulmana da yardımcı olabileceğimizi umuyorum.
Bak gerçekten abartmıyorum. Bu komünite gerçekten çok değerli bir komünite. Siz de çok değerli insanlarsınız. Ben sizi izleyerek gaza geldim. Sizi dinleyerek bunu
Biz de
diyebilirim.
ondan
Ve
tatmin
gerçek
oluyoruz işte ya. Bizim de
hatırlayın
şeyimiz
bak.
o. Gelirimiz bu.
Hatırlayın size daha mükellef çok başındayken yazmıştım. Hatırladınız
Evet.
mı bilmiyorum.
Aynen aynen
Ama
hatırlıyorum.
işte şu an mükellef çok başında diye almamış olabilirsiniz o zaman.
Yo, öyle bir filtremiz yok ya. Başka
Şaka
şeyler
yapıyorum.
oluyor.
Şaka
Filtremiz
yapıyorsunuz.
yoktu. O zaman
Şaka yapıyorsunuz.
ben de şey yani kendi şirketimi kuracaktım.
Doğru.
İstanbul'dan Ankara'ya
E
taşınmıştım
diyorum
falan. Onun
ya
şeyi de engellemesiyle yapamamıştık.
devam etmek lazım abi. Yani çok iyi
Evet.
iş yapıyorsunuz. Bu komünite de çok değerli bir komünite. O yüzden hep beraber ülkece çok iyi yerlere gelelim diyelim.
Süper. Çok teşekkürler. Güzel bir bölüm
Tekrardan çok
oldu.
teşekkürler. Aynen. Ağzına sağlık. Umarım sana yardımcı olabiliriz. Dinleyicilerimize sen de yardımcı olursun. Ve inşallah ileride başka bir bölüm çekiliriz ve orada çok daha büyük bir başarından bahsederiz.
Farklı bir
İnşallah.
değerlemeden konuşuruz. Aynen.
İnşallah. Ben de davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere.
Ben de.
Görüşmek
Görüşmek
üzere.
üzere.